En önemli nokta şey de kavramın doğası ve tasımı ve yargıyı belirleyen odur diyorduk. Yani belki de şu dikkatimizi çekmeli. Şimdi yargı da tekil evrenseldir. Önerme biçimi var ya da yargı biçimi var. Orada da aslında tekil ve evrensel simgelerin altında kavramın somut bütünü yatıyor. Yani tekil hem tikel ve hem de evrensel. Evrensel de hem tekil hem de tikel.
Bunu derken çok pardonunuz. Evet. Tekil hem tikel hem evrenseldir derken neyi biliyoruz biz? Tikel ve evrenselin birliği tekil.
Tabii tekil o.
Bu anlamda biliyoruz değil mi? Yani tekil hem tikel hem evrensel derken tekil, tikel ve evrenselin birliği, hukuk birliğidir.
Tikel kendinde evrensel.
Tikel kendinde evrensel. Evet, onların tamam ama tekil kavramı incelerken tekilli ikisinin birliği olarak yani evrenselin ve tikelin birliği olarak
alıyoruz.
Niye? Yani şeyi düşünebiliyor musunuz? Tekil nedir? Tikel nedir? Particular. İngilizcesi. Türkçe'de tikel sözcüğü...
Tikel çok çok kolay anlaşılan bir şey. Öyle düşündüğünüz zaman. Türün bir kısmı.
Evet. Ama evrenselin tikelleşmesi ne demek?
Evrenselin tikelleşmesi.
Yani, evrenselin görünmesi gibi.
Belir kazanması.
Cinsin altındaki ama, tür. Cinsin altındaki tür. Tür cinsin, orada tikelleşmiş evrensel. Cinse göre.
O öyle düşünmek genellikle anlak düzlemine götürüyor aslında. Yani onu fark edebiliriz. Çünkü türler bireysel olarak ya da tekil olarak alınacaklar ve
Tekillerin
toplamı da ortak noktaları da evrensel olarak.
Böyle olmuş. Kolay işte. Bu böyle anlaşılıyor. Bu kolay. Ama bu şeye izin vermek. Diyalektiğe, şeye, kurgula.
Evet.
Kavramsal geçişte, mantıksal geçişe izin veren bir şey yok. Oralarda, yani benim sorunlarım oralarda yani çok.
Tamam.
Bir de yani şu eğitimden geçtik yani. Evrenseli, tümel, tikeli, tekil diye şey diye anlattılar bize yıllarca. İşte tasımın parçalarının yargı olduğu.
Evet.
Bunlar da büyük.
Yani orada sanki...
Geriye doğru ket vurma denilen şey oluyor, psikolojideki artısı oluyor.
İşte o karşılaştırma öğrenme. Belki de öğrenmeyi kolaylaştıracak bir şey de... yani öyle bir avantaj gibi de olabilir. O eski biçim yani... anlak düzeyindeki bağıntılarla kurgul bağıntılar. Onların karşılaştığı.
Nerede okudun? Lisesi de
mi? Mantığı lisede okudum. Lisedeki bilgi. Ama ondan sonra ilgilendiğimiz şeyler bir şey.
Yani sembolik mantık diyorsun.
Tabii.
Sembolik mantıkta şey var yani bağıntı var sadece.
Bayağı da ciddi okumuştum.
PBQ. Yani
lisede o tutarlılık denetlemeleri, çelişki denetlemeleri falan vardı.
Şimdi...
Evrenselin tikelleşmesi, pardon.
Evet, tikelleşmesi.
Dedim, nasıl oluyor?
Evet. Yani şöyle düşünmemiz gerekiyor. Kavram, kavram olarak düşündüğümüzde evrensel. Ve kavramın evrensel olduğunu söylemek, kavramın ne olduğunu söylemek demek değil. Çok genel olduğunu söylüyoruz, o kadar. Evrensel. Yani...
Neden evrensel?
Efendim?
Neden evrensel kavram?
Kavram? Tam biraz daha soruyu şey, daha iyi formüle edersen ya da bir açama daha açarsan, yani soruyu açma anlamında. Kavramın neden evrensel olduğunun yanıtını Hegel şeyde veriyor. Tözden kavrama geçiş sürecini çözümlerken veriyor. Yani... orada eğer Hegel'in açılmamasını izlersek, etkileşime geldiğimiz zaman şey ortadan kalkıyor. Yani neden ve etki arasındaki ayrım ortadan kalkıyordu. Orada tam bir şey var, birlik var ve ya, o nokta aynı zamanda töze geçiş noktası, tözden çıkış noktası pardon, yani kavrama geçiş noktası ve oraya tekrar ayrıntılarına dönmemiz, yani ileride döneceğiz. Ama neden evrensel sorusu? Evrenselin türeyişini yanıt olarak istiyor. Yani nereden geliyor evrensel? Ya da kavram. Doğal usta bunlar var ya da doğal dilde var bu kavramlar, evet. Ya da sözcükler olarak var. şimdi
yani mesela belirli kavram çünkü özdek belirli bir kavram olarak her yerdeki özdek, yani evrenseli böyle düşündüğümüz zaman yani tüm zamanlardaki evet. Özdek bu anlamda evrensel ama bu görgü bir çıkarsama ve belirli kavram üzerinden gitme. Ama evet. Kavram niye evrensel? Yani gene o mantıksal geçiş yani.
Evet. Şimdi orada başka yani evrensel durumunda vereceğimiz yanıt başka kavramlar durumunda vereceğimiz yanıttan farklı olmamalı ve evrensel Hegel evrenseli varlıkla karşılaştırıyor birkaç yerde. Varlık kendiyle ilişkidir diyor. Evrensel de kendiyle ilişkidir. Dolayısıyla evrensel varlığın yeniden kuruluşudur ama daha yüksek bir düzeyde kuruluş.
Özdeşlik de kendiyle ilişkidir.
Özdeşlik de kendi. Yani evrenselde aynı zamanda özdeşliği de görebiliriz. Varlığı da görebiliriz. Çünkü evrensel henüz tikelleşmemiş genellik diye dersek, varlıkta da aynı şey var, tikelleşmemişlik var ve belirlenimsizlik var. Özdeşlik de belirlenimsizliği dışlayan bir durum. Çünkü belirlenim ayrım gerektiriyor, çok iyi biliyoruz. Özdeşlik ayrımın dışlanması olduğu için, yani o da evrensele andırımlı kavramlar ve evrenselin ortaya çıkması şeyi gerektiriyor. Yani evrenselle özdeşlik arasındaki ya da varlık arasındaki ayrım nedir diye sorarsak onun yanıtı ya da her biri için yanıt onların karşılıklarıyla ilişkisinden gelmeli. Evrenselin evrensel olmasını sağlayan şey, özdeşlik olmamasını sağlayan şey evrenselin karşılığını tikelde bulması. Ya da özelde bulması bir bakıma. Tikel sözcüğü çok anlamsız geliyorsa
özeli düşünmek
lazım. Evet, özeli düşünmek işimize yarayabilir. Genel ve özel karşıtlığı da ona andırımla diyebiliriz. Aynı demesek de. Çünkü yani genel sözcüğüyle evrensel sözcüğü arasındaki semantik ayrım ya da kavramsal ayrım, onları düşünmemiz gerekiyor. Genel dediğimiz zaman onun evrenselden ayrımı bir açıdan şeyde yatıyor. Genel sıradan anlatıyor. Yani genel olan umum umum sözcüğü halka anlatıyor. Avam gibi yani common. Umum ve common. Yani bunlar ortaklıkla falan ilgili. Gemeinschaft ya da community denen şey. Burada doğal dilde de şey var. Evrenselin ortaklık olma özelliği var ya evrenselde yani her şeye ortak olma diye düşünebiliyor şey. Evrensel ortaklık değil. Yani Hegel onu defalarca göstermeye çalışıyor. Ama doğal dil geneli şey gibi alıyor. Yani ya sıradan olarak alıyor ya da işte belki de biraz da ortak gibi alıyor. Yani ortak sözcüğüne yakın. Community, komünal. Ama yani ortaklıktan farklı bir şey evrensel. Çünkü örneğin Hegel çiçeğin kendisine yani tekil olan özneyi evrensel olarak gösterdiği zaman, onun aynı zamanda da evrensel olduğunu söylediği zaman, onun hatırlamanız gerekir yani o şey örneği. Onun orada demek istediği şey evrenselin o çiçeğin ya da şeyin özelliklerinin bir ortak yanı ya da tümlüğü olmadığı, yani evrensel ortaklık olarak anlaşılırsa kötü anlaşılacak. Bazı yerlerde işe yarayabilir o şekilde anlaşılması ama evrensel şeyden ayrı, tümlükten ayrı, tümellikten eğer tümle tümelliği bağlaştırırsa o zaman tümellik de şey güzel bir sözcük değil. Genel sözcüğünü yani o da kullanılabilir. Genel olmak da belirlenimsizliği anlatıyor ve ama kavram önemli ve evrensel şey de, örneğin bir ereği Hegel evrensel olarak görebiliyor. Yani bir amaç, insanın uğruna yaşadığı bir amaç da evrenseldir diyor. Niye evrenseldir? Çünkü bütün başka momentleri kendi altına alır. Yani yaşamını bir ereğe yöneltirsen her şeyi onun uğruna yaparsın ve dolayısıyla o senin yaşamındaki evrelerin, momentlerin, kararların vesaire bir evrenseli olur.
Orada yani. İdeali anlatan bir
evet.
Evrenseli.
Yani tümüne ortak olan bir şey. Belki orada da zorlanırsa yine bir ortaklık görülebilir ama ideal daha doğru. Yani evrensel aynı zamanda bir ideal gibi de düşünebiliyor. Yani çiçek bütün özellikleri kavrayan, bütün tikerlikleri kavrayan bir evrensel. Ama aynı zamanda tekil. Bütün bunlar söylenebiliyor. Eğer çelişkili geliyorsa o çelişki büyük ölçüde doğal bilincin alışkanlıklarından kaynaklanıyor olmalı. Yani çünkü doğal bilincimiz özneye tekilliği yükleme ve yükleme evrenselliği yükleme alışkanlığında. Yani çiçek kırmızıdır dendiği zaman kırmızı evrensel olmalı. Çiçek değil ama kırmızı. Ama çiçek de birçok özelliği kendi altında kapsayan bir evrensel olarak düşünülebilir. Yani yine kavramın o somut birliği ya da üç momenti de aynı çatı altında bir arada tutuyor olma özelliği çiçek durumunda da görünebiliyor. Yani çiçek, tamam içerik dedik şey açısından, yargının ya da önermenin önermenin içeriğini ilgilendiriyor. Çiçekten söz ettiğimiz zaman biçimden içeriğe geçiyoruz. Ama yine orada her ne olursa olsun öteki momentleri de kapsıyor. Yani çiçek evrensel de olabiliyor, tekil de olabiliyor, tikel de olabiliyor. Eğer şu burada özne hiçbir zaman evrensel olamayacak olsaydı, özne hiçbir zaman evrensel olamayacak olsaydı, o zaman evrensel olamayacağına göre tekil de olamazdı. Çünkü tekil evrenseli kapsamak zorunda. Şimdi tekil, tikel ve evrensel, onların bağıntısı önemli. Yani orada takılma var. Evrensel belirlemsiz, olumlu, kendiyle bağıntı, ilişkisizlik, soyutluk aslında ve öyle olarak anlam terimi ya da anlam evrenseli, anlak evrenseli, mantıksal atomizmin evrenseli, Wittgenstein'in ya da Bertrand Russell'ın istediği şey, yalın evrensel, daha öte çözümlenemiyor, daha öte bileşenlerine ayrılmıyor diyorlar ve orada artık gerçeği bulduklarını kabul ediyor ama analitik felsefe. Ama evrensel hiç de yalın değil, hiç de yalnızca kendisi değil, hiç de yalnızca kendiyle ilişki değil. Evrensel olma karakterini saltık olarak tikel ile ilişkisine borçlu ve bunu anlayan bir insan mantıksal atomizmin, analitik felsefe denen tırnak içinde felsefenin değeri konusunda hiç duraksamadan ve kuşku duymadan yargıda bulunabilir. Yani mantıksal atomizm tam olarak bir dinginlik noktası demek. Hiç ilerlemeyi, bağıntıyı falan kabul etmeyen ya da onları atomun kendisinden türetmeyen bir bakış açısı, çocuksu bir bakış açısı. Yani yalına ulaştığımız anda karmaşıktan geldiğimiz için yalın zaten kendinde karmaşığı kapsıyor. Yani yine mantıksal atomizm o başlangıç noktasını göremiyor. Analiz yaptığımız zaman, analiz bizi yalına ulaştırdığı zaman sentezden yola çıktığımız için analiz kendinde sentezdir demek zorundayız. Diyemez miyiz? Analiz varsa sentezin olduğu için var. Yani analiz saltık olarak sentezdir. Evet, ya da kendi tersidir. Yani bu şimdi bunun bu kadar yalın bir mantıksal bağıntının gözden kaçırılması ve büyük bir felsefi modanın ortaya çıkması ve bu felsefi modanın bir yüzyılı örtmesi Avrupa'da ya da Batı'da usulün ne duruma düştüğünü gösteren bir örnek. Yani Bunun bu yanılgı şeyden farklı değil. Diyelim Nazizm'in yine çok yaygın bir onay görmesinden. Nazizm yalnızca Almanya'da değil, Kanada'da, Amerika'da, İngiltere'de, İskandinavya'da, oralarda da yenize pek çok şeyde, ülkede şey gördü, destek gördü, sempati gördü ve yani bu insanlığın yanılgısının çok büyük olabileceğini gösteriyor. Neyse, yani yalınlık, mantıksal atomizmin var olma koşulu olan şey aslında bir yanılsama. Çünkü yalın kendinde karşıtını, karmaşığı, kompleks olanı kapsıyor ya da bileşik olanı kapsıyor. Ondan ayrılmaz. Ondan ayrıldığını düşünmek şey, düşünceyi öldürmek anlamına geliyor. O zaman bu yargıda özne ve yüklem her ya da tekil ve evrensel belirlenimleri, öteki geri kalan iki belirlenimi de üstlenebiliyorlar ve onların yargının türleşmesini şey belirliyor. Yine kavram belirliyor ve o konuda yani bu aslında kendi için incelenecek bir konu, yargı konusu ve Kasım için de aynı şeyi geçerli.
Tomist mantığın amacı şöyle bir şey olabilir mi? Çünkü her şeyin soyutlayıp da atoma kadar geldiğinde atomu sonsuz olarak görmek doğru bir şey değil mi zaten?
Sonsuz küçüklük.
Yani sonsuz küçüklük, kendisi de sonsuz.
Doğru.
Yani atom kalıcı bir şey yani. Her şey yok olduğunda atom gene kalacak ne olursa olsun.
Evet. Böyle bir hiç amaç, mi değişecek?
He, böyle bir amaç mı var atomist mantıkta?
Atomist yani, mantıkta, atomist mantıkta şey var, atomun bölünemez bir bir olarak kabul edilmesi var. Yani
dolayısıyla en son noktada, son dahil diyelim daha doğrusu, en son kalıcı olan şey olarak atom gözüküyor.
Evet. Bölünemez olması bölünemez gerekiyor.
Bölünemez olması dolayısıyla. Ha, evet. O şekilde. Bölündüğünü biliyoruz tabi de.
Mantıksal. Evet.
O zaman bunların izlediği yol ve amaç olarak gördükleri şey, sonsuzluğu atomda bulup orada kalmak.
Atom tabii
her şeyi oraya mı götürmek?
Mantıksal atom ama bu şey atom değil. Ha. Fiziksel atom değil.
Mantıksal da olsa o şekilde kalacağına göre sonsuzluğu ifade ediyor.
David Hilbert şey diyor, sonsuza bölünmenin bir yanılgı olduğu ortaya çıktı diyor. Çünkü diyor fizikçiler atomun diyor ya da özdeğin en sonunda bölünemez parçacıklardan oluştuğunu buldular diyor. Yani fizikçiler böyle bir şey bulmadılar. Fizikçilerin buldukları atomlar, yani Rutherford atomunun atom olmadığını biliyoruz. O eğer fizikçiler en son diyelim elektronu ya da daha küçük parçacıkları atom olarak buldularsa, Hilbert onların bölünmez olduğunu ileri sürüyorsa ki fizikçileri konuşturuyor. Fizikçiler Hilbert'i çürütmek için koca bir şey yaptılar. O en küçük bölünmez parçacığı bölmek için bir düzenek kurdular kilometrelerce uzunluğunda biliyorsunuz İsviçre ve bekliyor şu anda. Yani fizikçiler de Hilbert'i doğruluyor falan değil. Fizikçiler de aslında Wittgenstein'ı doğruluyor da değil. Eğer
evet, hipotez de doğrulanmadı ama. Ne bölünebilir değil ne bölünemezdi.
Biraz daha aç.
Yani şimdi bölünemez denen parçanın bölünü olduğunu söyleyenler de onu ispat edebilirler.
Evet.
Bölünmez diyen de bölünmezliğini ispat edebilirdi. Dolayısıyla şu anda sende yapılan da zaten ortada.
Ama sende yapılan şey bölünmenin teknik bir arıza şu anda. Yani o arızayı giderdikleri zaman onu bölmeye çalışacaklar. Neyi bölecekler? Protonu protonla çarpıştıracaklar ya da elektronu elektronla çarpıştıracaklar ve aslında elektron ve kuark aynı şey değil mi?
Yok, kuark aynı şey değil. Kuark elektron çekirdeği bir arada tutan kuvvet.
Kuark bir parçacık.
Tabii.
Yani çekirdeği bir arada, çekirdeği bir arada tutan şeyin ya da özdeği daha doğrusu parçacıkları bir arada tutan şeyin string olduğu şey var, hipotezi var. O da bir hipotez.
İşte kuarklar birbirinden ayrılmıyor. Ne olursa olsun.
Kuarkların türleri var.
Var, 6 tane kuark var.
Evet. Şimdi varsayalım ki o grup tamamlandı ve kuarkları bölmeye başladılar. Yani burada mantıksal atomizm yine çürütülmüş olacak. O ortaya çıkan parçacık tekrar bölünebilir ve bu sonsuza kadar gidecek. Yani Zenon'u çürütme
yerleri olanaksız.
Şimdi atomistler diyalektiği doğadan ya da özdeksel varlıktan ayırmayı istiyorlar bir bakıma. Yani tam olarak istedikleri o. Yani Hilbert'in özel olarak ya da açık olarak belirttiği de o. Yani fizikçilere iftira ediyor. Diyor ki fizikçiler atomun bölünemez olduğunu gösterdiler. Yani atomla şey demek istiyor. En küçük parçacığı. Fizikçiler sürekli olarak onu daha da bölmek istiyorlar. Yani onu niye durdursun ki bir fizikçi? Bir parçacık elde ettiği zaman daha büyük bir siklotron yaparak ya da kolaydır yaparak şey yapabilir. Yani uzayda kurabilir. Bir takım uydularla ya da bir takım uzay istasyonlarıyla diyelim güneş sisteminin çapı kadar...
Sonra hiç değişmiyorsun parça. Mesela
yani
öyle bir şey olursa. Derler mi o zaman yani atom bulduk işte?
Onu eğer onu bölemezlerse yani bin tur attılar diyelim ve Samanyolu galaksisi kadar büyük bir çarpıştırıcı yaptılar. Orada çok hızlandırdılar. Işık hızının da ötesine geçtiler ve çarpıştırdıkları zaman
bölünme deneyiyle aynı sonuçları veriyor.
Bölünme devam edecek. Bölünme devam ederse o zaman yani o işin sonu gelmiyor demektir. Bir anlamı yok. Şimdi evrenin sonunu aramakla bölünmenin sonunu aramak aynı şey. Çünkü iki durumda da onun sınırına ulaşmak olanaksız.
Şu anda şöyle düşünüyorlar Atlas deneyinde. Yaptıkları çapta şey enerjisini verecekler parçacığa. Onlar şimdi evrenin başlangıcı olarak Big Bang'i gördükleri için onu teorik olarak şey hesaplıyorlar. Parçacığın oradaki enerjisini. Böyle bir sayıları var ellerinde. O parçacığa o kadar elektron volt enerji verecekler. O enerjiyle çarpıştıracaklar. Dolayısıyla kainatın başlangıcı, evrenin başlangıcındaki parçacığı elde etmek. Yani işte o ismi artık ona ne diyorlar bilmiyorum. Yani daha ortada yok kendisi.
Evet.
Ona erişmek. Dolayısıyla hani başlangıcı atomu belki de senin dediğin gibi orada rastlayacaklar. Yani en son parçacığa şu Atlas deneyiyle elde edeceklerini düşünüyorlar. Teorik olarak.
Yani o zaman o enerjiyi nereden bulacaklarını düşünmeleri gerekiyor.
İşte o enerji bu 27 kilometrelik çapta elde ediliyor. O enerji verilebiliyor bilmem kaç dönüşte.
Evet.
Çok büyük bir kısımda evet. Koydular ya şimdi.
Yani elde edecekleri şey... yani şimdi...
Ne oldu dediğim?
Evet, orada elde... yani en yalın belirlenime varmaya çalışıyorlar. Şu an elde ettikleri en küçük parçacıkların bile... yapıları şey değil, yalın değil. Yani onların kütleleri var, işte dönüşleri var.
Renkleri
yani renkleri herhalde şey, mecazi, evrensel olarak kullanılan şeyler. Mantıksal atomizm, fiziksel atomizm aynı şey diye düşünmemiz gerekir. İki durumda da şey, çelişkinin ortaya çıkışı kaçınılmaz ve zorunlu. Yani o çelişkinin olmaması istenebilir bir şey de değil. O çelişkide şey, son parçacık denebilecek olan gerçek atomun bölünebilir ve bölünemez olması gerektiği. Yani her iki durumda da tek tek alındığında bu parçacık bölünebilirdir ya da bölünemezdir dendiğinde ikisi de şey, son nokta olmuyor. Yani bölünemezdir diyemezsin. Parçacık olduğu anda bütün demektir ve bölünür. Parça ve bütün bir. ama arkasına girişini sürdürmek
şey mi olacak acaba? En son deneyde parçacıklar yok olup artık elde hiçbir şey kalmıyor. Birden yok olursa.
Olmuyor. Parçacık dediğimiz zaman bölündüğünde sıfır olmuyor. Yani sıfır artı sıfır parçacık etmiyor. Hiçbir zaman o sıfır artı sıfır olmayacak.
Sürpriz olur ama.
Sıfıra varmak olanaklı değil. Yani fizikçiler orada fiziğin metafizik olduğunu görmek zorunda kalacaklar. Ve karşıtların birliğini doğrulamak zorunda kalacaklar. Başka hiçbir açıklaması olanaklı değil.
Sonsuza kadar bölünmek
olmaz bir şey. Nasıl?
Sonsuza kadar bölünmek inanılmaz bir şey. Kuarkların da bölünmesi falan.
Yani kuark çok büyük bir parçacık aslına bakarsak. Yani evet, onun bölünebilme olanağı karşısında kuark sonsuz sonsuz büyük. Sonsuz.
Her ara evre böyle.
Tabii her ara evre.
Protonun içinde mi kuarklar?
Kuarklar onları bilmiyorum.
Şeyden çıkıyor işte, o parçalanmalardan çıkıyor. Yani proton proton kafa kafaya çarpıştığı zaman bir sürü parçacık ortaya çıkıyor. Onların kuark ve kuark bir aile galiba.
Garip isimleri de var. Yani biz lisede okumadık. Müon falan değil mi?
Yukarı aşağı. Müon.
Evet.
Müon falan.
Eğer realite ve düşünce arasında şey varsa, yani fizik evrensel logos ve öznel logos birse, o zaman ki klasik felsefenin kabul ettiği şey bu, realite kavramın mantığına uymak zorunda. Fiziksel, özdeksel realitede sonlu sonsuz mantığına, kavram mantığına yani onu işletmek zorunda. Biz özdek olarak düşündüğümüz şey bizim gerçek, realitede olan özdekten ayrı bir şey değil. Daha doğrusu eğer bizim özdek kavramımız soyutsa, realitede de özdek dediğimiz şey soyut. Yani daha başka belirlenimler kapsıyor. Soyutlama belirlenimlerin dışlanması demek, değil mi? Yani yeterli değil. Özdek demek bir şey anlatmıyor.
Belirli özdek dersin.
Evet. O belirliliği açmamız gerekiyor, koymamız gerekiyor. Yani şimdi ben kuarka özdek dediğim zaman onun kütlesini, büyüklüğünü, pozisyonunu vesaire belirtmiş olmuyorum. Soyut. Ama kuark aynı zamanda gerçekten de özdek. Eğer kuark özdek değilse, yani benim düşündüğüm şey değilse, o zaman Kant haklı. O zaman kendinde şey, kendinde kuarkı ben bilemem. Özdek kavramı özneldir ve nesnel kuarkın özdekten ayrı bir doğası var. Ama kendinde bambaşka bir doğa taşıyor ve ben kendi kavramlarımla, o benim sefil ve sınırlı kavramlarımla şeye ulaşamam. Kuarkın ya da özdeğin gerçeğine ulaşamam. Kant şeyi yasaklıyor, dışarıdan bilgi almayı yasaklıyor. O yüzden Kant'ın bilimi öznel diyoruz. Yani realiteyle, nesnellikle ilgisi olmayan fenomenal bir bilim. Kant için bilim olanaklı ama fenomenal bilim. Yani gerçeğin bilimi değil, yani bilim değil. Eğer Kant yine de bilim yapıyor diyorsak, bu ancak fenomenal, görüngüsel bir bilim olabilir. Ya da deneyimin alanını aşmadığını düşündüğü bir bilim olabilir. Ki deneyim Kant'a göre deneyim de şey, ancak öznenin kavramlarıyla olanaklı olan bir şey. Çünkü evrensellik bir zorunluluk kavramlarını özneden alıyor. Kendinde deneyimin o karakteri taşıdığını söyleyemeyiz. Bu şeyden sonra Tasım'ı, şu an Tasım biraz daha kuvvetlendi yanılmıyorsam. Yani kavram bağlantı, kavram, yargı ve Tasım. Onları o tikelleşmeyle birlikte geri daha ele alabiliriz. Yani Tasım'ı tam olarak çözdüğümüz zaman sonraki nesnellik aşaması orada herhalde bir köşede şey olacak, kolaylaşacak işimiz.
Şimdi evrenselin tikelleşmesinden başlayalım. Evrensel tikelleşmesi dediğimiz şey, evrenselin yalın olmayıp tikeli barındırması mı? Yalnız bunu mu söyleyeyim?
Tabii, belirlik özelmesi.
Karşına alması, yani onun tikelleşmesi anlamında bunu söyleyebiliyorsun, değil mi?
Evet. Çünkü evrenselin evrensel olmasını sağlayan karşıtlık ya da bir ilişki, şey, tikerlik ilişkisi. Çok fazla şey söylemeye çalışmamız gerekmiyor. Yani çok az şey söylediğimiz zaman tabii ki bir eksiklik var demektir, ama oraya o eksikliği tasarımdan alıp kapatmayı düşünmemek gerekiyor. Tikerlik anlaşılmıyor mu? Güzel. Öyle kalsın. Ama tikerliğin belirlilik olduğu anlaşılıyor, değil mi? Yani evrenselin belirlenimsiz olduğu ve evet, belirliliği ancak tikerlikte kazandığı. Tikerlik sonluluk imliyor ya da belirlenim olumsuzlama imliyor. Onu da tikerliğe yükleyebiliyoruz. Ama tikerlik tür müdür, cins midir, şu mudur? Bunlar şu an şey, kavramsal çözümlem açısından dışsal şeyler. Yani mantık biliminde en dikkat etmemiz ve çok iyi uygulamamız gereken ilkelerden, kurallardan birisi eksiklik duyumsadığımız yere tasarımları yığmamak. Yani insanlar şeyi anlayamayabilirler. Bir nedir? Tamam. Ama biri böyle tasarımsal desteklerle, yardımlarla anlamaya çalışmak hiç şey değil. Birin ilişkisiz olduğunu söyleyebiliriz. O belki söyleyeceğimiz tek şey olabilir bir aşamada. Ama doğruysa o bir sürü gereksiz şeyi ona yüklemekten çok daha iyi. Yani bir demek çokun tersi olmak demek ve çokun ikiyi de ayrımı da çokun içine getirdiğimiz anda bir açıkça ilişkisiz olmayı anlatıyor. Ama bir eğer belirlenimse ki belirlenim ki kavramın tekelleşmesini oraya da uygulayabiliriz. Bir belirli bir kavram, herhangi bir kavram değil ama belirli bir kavram, genelde kavram değil ama belirli kavram, bir karakterini nereden kazanıyor, belirlenimini nereden alıyor? Yani bir belirlenimsiz.
Bu çünkü... bildiği bir şey var mı peki?
Devam et.
Yani bildiği bir şey olduğunu zannetmiyorum.
Şey değil ama bir...
Yani her neyse.
Bir şey dediğinde
bir var. Hayır, hayır, tamam. Şey demedim, doğru.
Var,
bir
var. Bir var.
Çok güzel. O bir diye bir şey varsa sorusu ya da kuşkusu bütün kavramlar için geçerli. Varlık diye bir şey varsa. Kavramlar doğal ve tinsel değiller. Yani mantık bilimin kavramları, kavram olarak incelediğimiz kavramlar, yani nitelik, nicelik, belirli olarak var olan şey kırmızılık, yeşillik, sertlik, güzellik vesaire. Yani ki ama bunların niteliğini onu düşünüyorum.
Ama şöyle düşünürsek bakın demin hani başladığı böldük böyle sonsuza bir kadar böldük ya. Evet. O bölünmeyen bir kalacak, bölünmeyen bir şey kalacak.
Mümkün değil.
Hayır. Çünkü i̇şte ben de onu söylemeye çalışıyorum. Ben de onu söylemeye çalışıyorum. Eğer bölünemeyen bir şey varsa o
doğru.
Bir...
Evet. Olmadığına göre yok diyorsun.
Olmadığına göre yok.
Tabii doğru. Yani analitik bir yok. Hı-hı. Çoku dışlayan bir yok. Bölünemeyen bir yok.
O açıdan söyledim.
Bir, evet, bir neden bölünebiliyor? Çoku kapsıyor, çok güzel.
Yani... Tabii çoku kapsadığı için bölünüyor.
Evet. Ama yani bir neden çokla çoku kapsıyor?
Birinin küçüklüğünü göz önüne getiriyoruz. Yani şu kadar bir, bu kadar bir, daha küçük bir diye bir şey yok. Bir, bir.
Tamam. Yani çok güzel noktadan girdi ama şey gibi, başka türlü anlaşılabilecek şekilde. Hmm. Bir neden çok.
Biri kendi kendini itmesi.
Neden itiyor kendini?
En başa geldik. En başa geldik.
En başa geldik. Orada hatırlamak için söyleyeyim sadece. Belki de daha derine giremeyiz. Yani bir belirlenim. Değil mi? Bir çünkü. Ve her kavram belirli. Yani tikelleşmiş kavram. Bir tikel kavram diyebiliriz. Ya da kavramın tikelliğinin bir örneği diyebiliriz. Belirli çünkü. Ve belirli olduğuna göre olumsuzluk kapsayan. Öyle mi?
Bir niye belirli?
Bir çünkü.
Bir dediğimiz için.
Evet. Başka bir şey olmadı ama bir olduğu için. Sonra, o zaman belirliyse bir değil. Neden?
Çünkü
çok. Ama bir. Yani o belirliliği, şey, onu şimdi çok yapan belirlilik, onu bir yapan belirlilik olmalı. Onu bir yapan belirlilik ise ancak ve ancak o negatifin ya da o şeyin, yani belirli olduğu için bir negatif ilişki taşıyor mu? Bir belirli diyorsak ve belirlilik negatifle bağlantılı ise, yani ilişki kapsıyorsa, o zaman birin bir olmasının olanağı o ilişkisinin kendisiyle olması.
Bir belirli olmasaydı hiçbir şey, her şey olduğu yerde olurdu.
Evet, bir Parmenides'in sandığı gibi. Çok güzel işte bu Zenon'un ya da Parmenides'in argümanını. Eğer bir belirli olmasaydı her şey olduğu her yerde şey dururdu. Evet. Yani o Parmenides tam olarak bunu söylüyor. Bir vardır ve devim yoktur.
Evet, bir vardır.
Değişim, devim yoktur diyor. Zenon'un bütün çabası, bütün varoluşu, bütün yaptığı şey
bir
Erdoğan'ın söylediğini doğrulamak. Hiç her şeyin durduğunu, hiçbir
sadık
şeyin devim
olduğunu düşünmek anlamında.
Tabii. Bir olduğu için bir devinmez. Yani bir dediğimiz anda devim en azından şeyi gerektiriyor. Eğer devinen bir şey doluluksa boşluğu gerektiriyor.
Dolu derseniz başka evet. Düşünmek zorunda. Ama bir derseniz
asla devin diyemezsiniz. Ama bir belirli. Birin olumsuzu nedir? Bu sorunun şeyi burada yatıyor. Gizi ya da zorluğu burada. Birin olumsuzu nedir?
İki.
O zaman bir olmaz. Birin öyle bir olumsuzu var ki bir daha söyleyeyim. Birin öyle bir olumsuz var ki onu iki yapmıyor, onu bir yapıyor.
Kendisi.
Kendisi, evet. Birin öyle bir olumsuzu var ki onu başka bir şey değil ama kendisi yapıyor. Ve onu çok yapmayan, iki yapmayan ya da bir çoğulluk yapmayan olumsuz onun kendisi olabilir. Yani bir olumsuzunda kendisi ile karşılaştığı zaman aslında herhangi bir şekilde olumsuzlanmasından söz edemeyeceğiz. Yani bir karşısına kendisini aldığı zaman karşısına hiçbir şey almamış oluyor. Herhangi bir sınır almamış oluyor. Herhangi bir negatif almamış oluyor. Ya da öyle bir negatif alıyor ki aynı zamanda o pozitif ya da öyle bir başkasını alıyor ki aynı zamanda kendisi. O yüzden bir kendiyle ilişki ya da kendi için varlık.
Özdeş dediğim.
Kendi için varlık dediğim şey bu. Çünkü kendi için varlık özdeş de diyebiliriz. Ama o biraz daha ileri bir terimi ödünç almak olacak. Ödünç almak. Yani özdeşliğin oraya uygulanmaması gerekecek. Çünkü özdeşliğin karşı terimi ayrım. Henüz orada bir ilişki yok. Özdeşlik durumunda bir ilişki var. Kesin olarak bir ilişki var. Yani özdeşlik kendi kendisiyle ilişki içine girmek ve o kendi için varlığın ilişkisi özdeşlik ilişkisi değil. Yani kendi için varlık bir. Orada bir ilişkiden söz etmek için henüz çok erken. Kendi için olmak demek...
Kendine ilişki demek.
Evet, yani Hegel onu sorguluyor. Acaba bu terim, bu anlatım diyor, bu sözcük, Fürsichsein uygun mu diyor biri anlatmak için? O büyük mantıkta öyle bir başlık da var. Ya da öyle bir hatırlatması var.
Mevlana'nın biri de bu mu acaba?
Evet. Yani Mevlana'nın biri de şey, egoyu dışlamayan ve egonun onunla kaynaşmak istediği birlik. Yani şey değil o. Çok soyut ama. Evet. Yani orada çok fazla mantıksal olarak çok büyük bir şey ama ya sadece şey diyebiliriz. Belki de o kendi için varlık kategorisi yani biri anlatmak için çok şey değil, uygun değil. Daha doğrusu Tanrı ve bir kavramlarını Ksenofanes ilk olarak birlikte kullanıyor. Elatikler, Parmenides'in öğretmeni. Ve bir olarak biri yüceltmek tamam panteizme götürebiliyor. Yani götürmesi şart değil. Bir olarak. Ama bir yine de gerçeği anlatmak için çok şey bir kavram değil. Çok cılız bir kavram. Çoğunu dışlamıyor. Yani Mevlana'nın birinin diyalektik olduğunu söylememiz gerekir. Çünkü ego kendisi onunla yani Tanrı ile birliği ileri sürüyor. Ben seninle birim diyor. Sen ne kadar sonsuz olursan, ne kadar büyük olursan ol. Ki orada sonsuzluk da imleniyor aslında. Sonunun sonsuzluğu birliği de doğrulanmış oluyor böylece. Ama gerçeği, insanı, insan gerçeğini bir ve çok ilişkisi ya da sonlu ve sonsuz ilişkisinin terimlerinde görmek insan için çok büyük bir onur kaynağı değil. İnsanın gerçek değeri sadece birle bir olmak değil ya da sonsuzla sonsuz olmak değil. Daha belirli olarak o insanın karakterinin açılması gerekir ve o da şey, duyguda, düşüncede ve duyuda sonsuzluğu koymak. Yani Mevlana biri, Mevlana'nın biri düşünceyi, duyuyu ve duyguyu kapsayan bir değil. Soyut bir bir. Orada. Yani şey diye antropomorfik bir bir değil. O genel olarak Tanrı'yı soyut bir biçimde anlatan bir yani, bir.
Antropomorfiklerden insan için.
Evet. Öyle değil. Yani İsa'nın, örneğin İsa'nın Tanrı'yla birliği, Mevlana'nın Tanrı'yla bir, yani Mevlana'nın egosunun birle birliğinden çok çok daha yüksek bir birlik. Orada gerçek anlamda insandan söz ediliyor ve insan o gerçek anlamıyla Tanrı'yla özdeş olarak
koyuyor.
Mevlana'nın evet, şiirinde ego ve bir arasında bir birlik var. Ego kendini bir karşısında küçük görmüyor. Onunla bir görüyor. Bu ama anlam olarak, imlem olarak sonsuz değeri ve önemli olan bir şey. Yani insana gerçek saygıyı ve değeri veren bir bağıntı. İnsanı teslim eden, insanı Tanrı önünde boyun eğdiren, Tanrı önünde kul yapan...
Ona göre çok yüksek bir bilinç.
Evet. Çok yüksek zaten anlamsal olarak.
Anlamsal olarak yüksek, semantik olarak yüksek.
Semantik olarak da yüksek.
Evet, yani şeye aykırı, İslamiyet'e aykırı, teslimiyete aykırı olan bir şey. O yüzden o şiire dokunmuyorlar bile. Yani Mevlana'nın şeyi yok.
Tevhid bir tevhid inancına. İslam'da tevhid inancı var ya.
Ama insanı evet. Şey yapıyor, eşit tutuyor. Tutma için değil, kul olmuyor o zaman. Kulluğa karşı.
Tabii yani Mevlana'nın o şiirinde insanın kulluğu reddediliyor. Boyun eğmesi, köleliği, aşağılanmışlığı, değersizliği, önemsizliği falan reddediliyor. Tam tersine. Hepsinde insana sonsuz anlam yükleniyor. Sadece şey, daha soyut terimlerde yapılıyor. Yani öyle görünüyor.
Öyle zaten.
O yüzden daha sonra, daha somut bir şekilde anlatılması gereken bir şey. Ama Hristiyanlık şey, daha erken geldiği için Mevlana'nın da üçlülüğü bildiğini kabul etmemiz gerektiği için muhtemelen İslam düşüncesi içinde kalmak için Mevlana orada İsa'yı ve Tanrı, İsa ve Tanrı ilişkisini böyle simgesel olarak anlatıyor. Yoksa şey olacaktı, dinsizlikle suçlanacaktı.